Mutluluk, Zülfü Livaneli. 5. kaset 2. yüz. Sayfa 181. Daha sonra geniş ve son derece zengin ama bir o kadar da kiş döşenmiş bir yemek salonuna alınıyordunuz. Altın yaldızdan her yer yalım yalım yanıyordu. Yemekler son derece ünlü aşçıların elinden çıkmış Tayland, İtalyan ve Lübnan mutfağı karışımıydı ve garsonlar size ondan da bundan da tatmanız için ısrar ediyorlardı. Sanki çok özel bir konukmuşsunuz gibi. Ortalık Versailles tipi kravatlar takmış ya da Armani smokinler giymiş Arap ve Türk zenginleriyle doluydu. Kadınlar Chanel tuvaletler ve paha biçilmez mücevherler içinde pırıl pırıl parlıyorlardı. İrfan'ın tahminine göre bu kulübün üyeliği İngiltere Başbakanı'nın yıllık maaşından fazla olmalıydı. Herhalde bir akşam yemeği de Sloan Square'deki kitapçıda çalışan kasiyerin 3 aylık maaşından daha yüksekti. İşte İrfan'ın aklını çelen ve Harvard'da hoca olmak yerine İstanbul zenginlerinin şaşalı hayatına dalmasına neden olan gösteriler bunlar gibi bin bir şık ama içi boş şenlikten ibaretti. İlk zamanlar utanıyordu bu gösterilerden. Mesela her yıl görevlisi ta Londra'dan özel olarak İstanbul'a gelen ve müşterinin ayağının kalıbını alarak geri dönen, daha sonra buna göre kişiye özel ortopedik el yapımı ayakkabılar üreten John Lobb pabuçlarının hiçbir özelliğini görememişti. Ama bunlar renkli hayatlarının olmazsa olmaz öğeleriydi. Neyse ki üniversiteyi bitireceği yıl karşısına çıkmıştı Aysel ve böylece okulu yarım bırakmaktan kurtulmuş, akademik kariyerine de İstanbul Üniversitesi'nde devam edebilmişti. Ne var ki yaşam biçimi insanın düşünceleri dahil olmak üzere her şeyini değiştiriyordu. Gençliğinin kahramanı Joseph Campbell gibi alçak gönüllü bir hayata razı ama yaratıcı bir düşünür olmak yerine bir az gezmiş ülke züppesi olup çıkmıştı işte. Ve doğal olarak hiçbir değerli şey yaratamamıştı. İçinde değerli bir düşünce ve duygu kalmamıştı çünkü. Yaşamaya devam edebilmek için yeni bir mitosa ihtiyaç duyuyordu. Denize açıldıktan sonra İstanbul'daki korkularını ve buhranlarını daha iyi anlama olanağı bulmuştu. Bir an önce hayatını değiştirme isteği sadece ölüm korkusundan değil, değerli hiçbir şey yapmadan göçüp gidecek olmasından kaynaklanıyordu belki de. Uyuyan Endimon gibi kendi kaderini belirleme cezasına çarptırılmış olma duygusu, bu dünyaya en ufak bir çentik bile çizemeden geçip gitme korkusunun yarattığı bir şeydi. Cesar Poese, Endimon'u şöyle konuşturmuş ve sonra intihar etmişti. Şarabın verdiği uykuyu ve bir kadının yanında uyunan ağır uykuyu bilirim. Ama bütün bunlar işime yaramıyor artık. Yatağımda kulağımı dikiyor ve sıçramaya hazır duruyorum. Ve gözlerim karanlığa gözlerini diken kişinin gözleri sanki. Bana hep böyle yaşamışım gibi geliyor. Ve yabancı ona şöyle diyordu. Herkesin kendisine düşen bir uykusu vardır Endimon. Ve senin uykun seslerden, çığlıklardan ve topraktan, gökten, günlerden sonsuz bir uyku. Vahşi yalnızlık senindir. Bunları yazan bir insan intihar etmeyip de ne yapabilirdi ki? Elinden ne gelirdi artık? Poese ve Campbell, Türk zenginleri gibi Londra'da St. James Kulübe gidip, orada altın yaldızlar arasında tabule ve King Crown'un birbirine karıştırıp yiyerek ve pahalı mı pahalı Petrus şarabı içerek mi geçirselerdi ömürlerini? Ya da Ivana Trump'ın vakfına 20'şer bin dolar mı bağışlasalardı New York lokantalarının önünde kuyruk beklememek için? Ya da onlar için doğru yol, 3 kuşaktır armatörlük yapan bir ailenin zengin kızını bulup evlenmeleri mi olurdu? Belki de en iyisi o vahşi yalnızlığı seçmek ya da kendini öldürmekti Pavese gibi. Denize çıktı çıkalı, buhran gecesi sayıkladıkları hariç, Aysel'i hiç aklına getirmemişti. Çünkü onu seviyordu, hem de çok. Onun üzülmesini istemiyordu. Ona kıyamadığı halde başına büyük dertler açıyordu. Ama içten içe ondan uzakta çok daha mutlu olduğunun farkındaydı. Aysel onu rahatsız ediyordu. Küçük şeylerdi bunlar. Belki düşünmeye bile değmezdi ama her gün tekrarlanınca büyük bir sorun olup çıkıyordu. Mesela evde televizyon seyrederken koca salonda başka yer yokmuş gibi gelip yanına oturur ve ona doğru sokulurdu Aysel. Bu da İrfan'ı deli ederdi. Çünkü sentetik bir boya kokusu gelen sertleşmiş sarı saçları yanağına değer, burnuna girer ve onu huylandırırdı. Aysel'e "saçlarını çek yüzümden çünkü yüzüm kaşınıyor" da diyemezdi tabii. Çaresiz duruma katlanırdı. Aysel ona sokulur ve saatlerce öyle durur. Bu da İrfan'ın bacağının uyuşmasına, aynı pozisyonda kalan boynunun tutulmasına neden olur. Ama yine de Aysel'i itmek için bir hareket yapamaz. Ancak tuvalete gitme ya da mutfaktan bir şey almak bahanesiyle yerinden kalkabilirdi. Bu da zor olurdu tabii, çünkü her seferinde nereye gittiğini sorardı Aysel. Aysel'e "biri alacağım" dese cevap hazırdı. "Hizmetçilere söyle şekerim, niye kendin zahmet ediyorsun?" Oysa kendisi hem hareket etmek ister hem de hizmetçilere Aysel kadar rahat emir veremezdi. Koskoca insanların çağrılması, alt kattan üst kata çıkması ve ayağını sehpaya uzatmış televizyon izleyen patron tarafından yüzüne hiç bakılmadan "bana bir bira getir" denilmesi hiç içine sinmiyor ve yüreğine bir utanç yayılmasına neden oluyordu. Oysa Aysel çok rahat emir verir ve bağırır çağırırdı hizmetçilere. Dolayısıyla onlar da karısını daha çok sayarlardı. Aysel'in bir başka huyu da topluluk içindeyken sürekli sözünü kesmesi ve daha önce kendisinden duymuş olduğu bir fıkrayı, hikayeyi, anekdotu tamamlamak için onun ağzını tıkamasıydı. Böyle durumlarda karısına fitil olur ama yine de kendisini tutar ve "sen anlat şekerim, nasıl olsa daha iyi bilirsin" derdi. Bir de kocasının düzeltme merakı vardı ama en ilgisiz, olur olmaz ayrıntılarda. Mesela küçük bir araba kazası mı anlatılıyor? İrfan eğer "manavın önünde durup bir kilo elma almıştık" derse karısından hemen düzeltme gelirdi. "Hayır, iki kilo, ayrıca portakal da vardı." Geçen Mayıs ayında Karayipler'e gittiğimizde diye bir hikayeye başlayacak olsa sözü yine kesilirdi. "Aman şekerim, Mayıs'ın son haftasında gittik ama geziyi bitirdiğimizde Haziran olmuştu." O da dönüp "be kadın, bunların anlattığım hikayeyle ne ilgisi var" diye soramaz ve içindeki öfkeyi suratındaki sahte gülümsemeyle maskelemeye çalışırdı. Şimdi geceleri kamarada ya da güvertede rahatça yatıyordu ve çok şükür yanında saçları ağzına burnuna dolan ve bacağını bir çengel gibi onun bacağının üstüne atarak kıpırdamasını engelleyen Aysel yoktu. Aysel'i düşünmeye "çok severim" diye başlamıştı ama biraz daha devam ederse ondan ne kadar nefret ettiğini anlayacaktı galiba. Onun için kesti. Yanında tekneye getirdiği birkaç kitap içinde Joseph Campbell'in Masks of God ve Bill Moyers'le mülakatlarından oluşan The Power of Myth de vardı. O sabah kitaptan şu cümleleri okumuştu: "Mitoslar her şeyi sizin için biçimlendirirler. Mesela belli bir yaşta bir erişkin olmanız gerektiğini söylerler size. Bu belirli yaş ortalama olarak doğru bir yaş olabilir ama aslında bireyin hayatında kişiden kişiye çok fark eder. Kimileri geç olgunlaşırlar ve erişkin aşamasına daha geç yaşta gelirler. Nerede durduğunuza dair bir duygu olmalı içinizde. Yaşayacak bir tek hayatınız var." Kitabın bir başka yerinde de şöyle diyordu yazar: "Dışımızdaki değerlerin koyduğu amaçlara ulaşmak için çabalıyoruz ama bu arada içimizdeki değerleri unutuyoruz. Hayatımızdaki kopukluk buradan gelmekte." Bu satırlardan daha yeni yeni erişkin olduğu ve olgunlaştığı sonucunu çıkarmaya pek eğilimli olan profesör, İstanbul'daki çevresinin, eski çevresinin iç değerlerden yoksun olduğunu hep hissetmişti ama ayrıldıktan sonra daha da bilinçle kavruyordu bunu. Bunların hepsi gazetelerin hafta sonlarında ek olarak verdiği mankenlerle şarkıcı ve futbolcuların aşk maceralarını, yatak odalarını anlatan parlak dergilere meraklıydılar. Televizyonlar hep bu aşklardan söz ediyordu. Gazete manşetlerinden çıplak memeler fışkırıyor ve insanlar hep bunları konuşuyordu. Belki de Campbell'ın dediği mitoloji eksikliği buydu. Çünkü Campbell'a değil profesöre göre özellikle Akdeniz yöresinin insanları binlerce yıl süren mitolojik tanrılar döneminden birdenbire kuru ve renksiz bir tek tanrı inancına yuvarlanmışlardı. artık onları avutacak, oyalayacak, dedikodusu yapılacak tanrılar kalmamıştı ortada. O eski tanrı ve tanrıçalar ki Olimpos dağında oturur ve insanlar gibi aşık olur, kıskanır, kız kaçırır, savaşır, cezalara çarptırılır, ırza geçer ve hepsi birbirinden tuhaf binbir macera yaşarlardı. İnsanların dillerinde de hep bu maceralar vardı ama şu yeni tek tanrılı dinlerde hayat çok sıkıcıydı doğrusu. Çünkü tanrı tekti. Kadın mı erkek mi olduğu bile belli değildi. Bir biçimi yoktu ve doğal olarak hiçbir maceraya girmiyordu. Bunun üzerine insanlar eski alışkanlıklarını sürdürmek üzere kendilerine yeni tanrı ve yeni tanrıçalar yaratmışlardı. Bunlar ya film yıldızı oluyordu, ya futbolcu, ya manken, ya politikacı, ya boğa güreşçisi, ya da tenis oyuncusu. Bu yeni tanrı ve tanrıçaların ne yaptığı ve kiminle kimin yatağa girdiği hakkında binlerce dergi yayınlanıyor, yüzlerce saat program yapılıyordu. Tek fark Olimpos Dağı'ndan Olimpos Disko'ya inmiş olmalarıydı artık. İstanbul zenginlerinin maceralarını izledikleri yeni tanrı ve tanrıçalar yoksul kesimden geliyordu. İstanbul'u ahtapot gibi saran gecekondularda oturan yoksul ailelerin ne kadar uzun bacaklı, 1.80'in üstünde ve ince kızı varsa televizyonlara pazarlanmıştı. Bunlar önce ürkek, bakımsız ve biraz da cılız halleriyle ekrana çıkarlar ama orada dikiş tutturunca dudaklarına ve memelerine silikon taktırıp kuaförlerini değiştirerek palazlanırlardı. Hatta bir gazete yazarı bu kızları uzun bacaklı, varoş dudaklı kızlar diye nitelemişti ve İrfan çok gülmüştü buna. Nereye gitseler askılı elbiseleri omuzlarından kayar ve memeleri ortaya çıkardı. Yüzlerinde büyük bir hayret ifadesiyle gazetecilere "Aa, göründü mü çocuklar?" diye sorar ve sonra da yeni yapılmış gereğinden büyük ve fırlak porselen dişlerini göstere göstere kahkaha atarlardı. Erkek tanrılar ise mutlaka tıknaz, esmer, omuzlarına kadar kıllı, kalın bıyıklı ve doğuş şiveli olmalıydılar. Milyonlarca yoksul erkek ve kadın da derme çatma gece kondularında, lodos estiğinde gece hepsini zehirleyip öldüren sobaların başına yığılıp bunların maceralarını izlerlerdi işte. Bu sanal dünyadan bir medet umarlar ve oyun havaları başlayınca dünyanın en mutlu insanlarıymış gibi el çırpıp göbek atarlardı. Bunları anlatabiliyordu profesör. Anlayabiliyordu da ama kendisine elit diyen ve burnundan kıl aldırmayan kesimin lümpen zevklerini paylaşmasına bir anlam veremiyordu. Türkiye'de sınıflar arasında çok uçurum vardı ama eğlence kültürü bir fabrikanın patronuyla işçisini, bir generalle şoförünü, holding sahibiyle dilenciyi birleştiriyordu. Hepsi aynı magazin tanrı ve tanrıçalarını izliyor, onların resimlerine bakıyor ve onların televizyon dizilerini seyrediyorlardı. Zenginlik vardı bu ülkede ama elit zevk ve birikim yoktu. Profesör burada yine yayımlandığı zaman yankılar uyandıran ve çok düşmanlık çeken makalesindeki tezine dönüyordu. Türkiye'nin burjuvası tam anlamıyla burjuva olamamıştı. Çünkü para kazandığı zaman ona yol gösterecek, zevklerini inceltecek ve yaşam kültürü öğretecek bir aristokrasi örneği yoktu önünde. 19. yüzyıl Avrupa romanında yeni yeni para kazanmaya başlayan kaba burjuvaların soylulara özenerek evlerine piyano aldığı, duvarlarına resimler astığı salonunda edebiyat suarileri düzenleyip tanınmış edip ve şairleri davet ettiği, burada uzun sohbetlere dalındığı, ailenin çocuklara Latince, edebiyat ve piyano dersleri aldırdığı anlatılır. Ama ne yazık ki Türkiye'de para kazanan köylüler burjuva olamamış ve lümpenlere özenmişlerdi. Rusların "Rusu kazı altından Tatar çıkar" sözü gibi Türk zenginleri de kazındığında altından köylü çıkıyordu. 600 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nda bir aristokrat sınıf yaratılmamasına özen gösterildiğini biliyordu profesör. Çünkü bir ailenin egemenliğiydi bu. Kurucusunun adı Osman olduğu için devletin adı buydu. Eğer büyük dedelerinin adı Ali olsaydı Ali İmparatorluğu diye geçecekti tarihe. Ve kendi karşılarında hiçbir aileyi güçlendirmemek için Türk kızlarıyla bile evlenmemişlerdi. Karılarını hep Macaristan, Rusya, İtalya gibi ülkelerden seçmişlerdi. Biraz palazlanan her aileyi yok ediyor ve aile liderlerini idam ettiği yetmiyor gibi bir de Şeyhülislam'dan kanı ve malı helaldir diye fetva alıyorlardı. Böylece Cumhuriyet dönemi Osmanlı'dan bir soylu sınıfı devralamamış, bu da İstanbul editi denen parası bol ama yaşam kültürü bakımından lümpen acayip bir kesimin doğmasına yol açmıştı. Bunların erkek çocukları Amerika'da işletme okur ama yazın gittikleri barlarda ya da arkadaş düğünlerinde Kahire dansözleri gibi kalçalarını kıvırarak göbek atarlardı. Dişi bir hava vardı danslarında. Eğilip bükülür, erkek arkadaşlarla kalça tokuşturur ve kanter içinde sarılıp öpüşürlerdi. Profesör İstanbul'dan nefret ediyordu. Mucize Şehir. Meryem ve Cemal, Haydarpaşa Garı'na giren trenden indikleri zaman, İstanbul'a binlerce yıl önce gelmiş olan Vikinglerle, Haçlılarla, Megaralılarla ve daha milyonlarca kişiyle aynı duyguyu paylaştılar. Baş dönmesiydi bu duygu. Burasının daha önce ayak basılan hiçbir yere benzemediği bilinciydi. İşte onların da bu yüzden başları dönüyordu. Son bir saattir Marmara Denizi kıyısından ve İstanbul'un Asya yakasındaki mahallelerinin içinden geçmişti tren. Banyo istasyonlarında bekleyenleri süratle geçerken Meryem gözlerini dört açmış, oradaki insanlara bakmış, her ayrıntıyı kazımıştı belleğine. Trende de müthiş bir hareket başlamıştı. Kimi bavulunu hazırlamış, kimi pardesüsünü, kazağını giymiş, bir an önce inmek için kapının önünde kuyruk oluşturmuşlardı. Haydarpaşa Garı'nda trenlerin kimi geliyor, kimi gidiyordu ve ortalık ana baba günüydü. Meryem hayatında hiç bu kadar kalabalık bir yer görmemişti. Bir yandan da hoparlörlerden çok yüksek sesle anonslar yapılıyor, gonglar vuruluyor ve bütün bunlar Meryem'le Cemal'in aklını başından alıyordu. Gelip geçen insanlar onlara hiç dikkat etmiyor ve kimi omuz vurarak, kimi eliyle iterek geçip gidiyorlardı. Cemal, çocukluğundan beri kötü ününü duyduğu İstanbul'da iner inmez çarpılmamak ve iç cebindeki 3 kuruş parayı kaybetmemek için sıkı sıkı yakasını kapatıyor, çevresinde dolaşan herkese hırsız gözüyle bakıyordu. Ayrılanlar, sarılarak vedalaşanlar, trenlerin arkasından koşanlar, el sallayanlar ise daha çok Meryem'in ilgisini çekiyordu. Dudaktan öpüşen gençler görmenin heyecanı kaplamıştı içini. Kimseye aldırmadan uzun uzun öpüşüyorlardı. Doğrusu çevreleri de aldırmıyordu onlara, bakmıyorlardı bile. İstanbul bir baş dönmesiydi. Ve bu duygu garın hemen önünde çırpınan deniz üzerindeki iskeleye geldiklerinde daha da yoğunlaştı. İskele sallanıyordu. Yanışı parlayan beyaz yolcu vapurları bu iskelelere bağlanmış dev lastiklere çarpıyor ve zangır zangır titretiyor. Bu arada da kulakları sağır edecek bir sesle düdük çalıyorlardı. Vapurların gövdeleri apak, bacaları kapkaraydı. Cemal'de yazılı olan tarife göre bu vapurlardan birine binecekler, Avrupa yakasına geçecekler ve ağabeyi Yakup'un evine ulaşmak için 2 otobüs değiştireceklerdi. Cemal elindeki kağıdı göstererek yaşlıca, fötr şapkalı, kır bıyıklı bir adama hangi vapura bineceklerini sordu, adam gösterdi. Cemal İstanbullulara güvenmeme içgüdüsü içinde 2 ayrı kişiye daha sordu ve ancak onlar da aynı vapuru gösterdikten sonra içi rahat etti. Gişede kuyruğa girip jeton almak ve turnikelerden geçmek ise öyle uzun vakitlerini aldı ki neredeyse binecekleri vapuru kaçıracaklardı. Vapurun ipleri çözülür ve kalkmaya hazırlanırken ancak binebildiler. Vapur lacivert suları köpürterek, foşurdatarak döndü ve hızla ilerlemeye başladı. Ortalık tıklım tıklımdı, ayakta zor duruyorlardı ve akıl almaz bir gürültü vardı ortalıkta. Vapurda dolaşan hirpani giysili bir takım zayıf yüzlü adamlar ellerindeki tarakları, boya kalemlerini, kasetleri, tıraş bıçaklarını satmak için avaz avaz bağırıyorlardı. Hayatını o vapurda geçirmiş gibi görünen yaşlı biri hem elindeki masaj aletini sallayarak bu aletin kendi ağrılarını nasıl geçirdiğini, sırtını nasıl dikleştirdiğini anlatıyor, hem de işte namı ismim, işte tasviri resmim, işte canlı cismim diyerek kendisine hiç aldırmadan konuşmaya, gülmeye devam eden vurdum duymaz yolcuları etkilemeye çalışıyordu. Vapurdaki makina yağı kokusu çırpıntılı denizden gelen sarhoş edici kokuya karışmıştı. Meryem İstanbul Boğazı'nın lacivert sularını ilk kez akşam olurken ve ışıklar bu sulardan yansıyıp bir masal şehri gibi parıldarken gördü. Işıl ışıl saraylar, ulu camiler suya yansıyor, başlarının üstünde Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprüler uzanıyordu. Kıpkızıl ufuk çizgisinde minareleri zayıf birer çizgi gibi görünen Süleymaniye, Sultanahmet, Ulu Ayasofya, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Boğaziçi Köprüsü. Meryem'in adını bile bilmediği, hayal bile edemediği bir sürü saray, kışla, kule, kubbe, minare, köprü. Allah'ım diyordu içinden durmadan. Allah'ım, Allah'ım. Ulu camilerin arkasında batan güneş, ince uzun minareleri alev alev yanan kırmızı bir kadifenin üstüne oturtuyor ve bütün bunlar Meryem'e ağlama isteği veriyordu. Vapur süzülüyor, yüreği süzülüyor, saraylar süzülüyor, camiler süzülüyordu. Gözleri yaş içinde kalmıştı. Vapurun yanından içlerinde iyi giyimli hanımların beylerin oturup içki içtiği yatlar ve Karadeniz'den gelen dev gibi Rus şlepleri geçiyor. Bütün bunları çığlık çığlığa martı sürüleri izliyordu. Kıyılardan anason ve balık kokuları getiren rüzgar nefesini kesiyordu Meryem'in. Karşı kıyıda bir iskeleye yanaşırken koskoca vapur yan döndü ve Meryem kıyının küçük sandallarla dolu olduğunu gördü. Burada kızartılıp müşterilere verilen balıkların kokusunu duyup açlıktan bayılacak gibi oldu. Balık ekmek, balık ekmek bağırışları kaplamıştı ortalığı. Allah'ım diye sayıkladı yine. Allah'ım, ey büyük Allah'ım, bu dünyada neler varmış Allah'ım. Vapurla birlikte başı da fırıl fırıl dönüyordu. Yoksa Şeker Baba ziyaretinde kendisine onca çok kızan ve hayatı boyunca cezalandıran Allah artık onu sevmeye mi başlamıştı? Acaba bağışlanmış mıydı Meryem? Çocukluğunda işlediği ve bütün yaşamını karartan günahları Tanrı'nın kara kaplı defterinden silinmiş miydi? Allah'ım beni seviyor musun artık diye sordu içinden. Ne çok su, ne çok insan, ne çok gemi, ne çok martı, ne çok cami, ne çok ışık, ne çok gürültüydü bu böyle. Kıyıdaki caddelerden geçen otomobillerin sarı kırmızı ışıkları göz kamaştırıcı bir kuyruklu yıldız gibi uzanıyordu önünde. Yolcular iskeleye yanaşan gemiden karınca sürüleri gibi bir anda boşalıp karadaki insan seline karıştılar. Herkes çok çabuk hareket ediyordu burada. Hızlı yürüyor, hızlı konuşuyor, vapurdan hızla atlıyor ve telaş içinde bir yerlere koşuşturuyordu. Ayrıca buradaki insanların hiçbiri çevresiyle ilgilenmiyordu. Kalabalıkla birlikte sürüklenip vapurdan indiler. Cemal onu bileğinden yakalamıştı. O kargaşada Meryem'i yitirmemek için miydi, yoksa ondan kuvvet almak için mi bilemiyordu. Cemal acelesi olan insanlardan birkaçını durdurup binecekleri otobüsü sordu. Hepsi de kafalarıyla caddenin karşı tarafını gösterdiler. Cemal ile Meryem o kalabalıkta yollarını nasıl bulduklarını, kırmızı ışıkta duran otomobillerin önünden nasıl geçtiklerini, kalabalıkla birlikte nasıl sürüklenip de o kırmızı belediye otobüsüne bindiklerini anlayamadılar. Ama sonunda bu işi başarmışlardı ve tıklım tıklım dolu olan otobüste küçük çantalarını kaptırmamaya çalışarak ve bir elleriyle de kirli demir borulara tutunarak ilerlerken yoğun trafikte aniden fren yapan, sonra en beklenmedik anda öne atılan aracın sarsıntılarında düşmemek için çırpınıyorlar ama arada bir önlerindeki İstanbulluların sırtına abanmaktan da kendilerini alamıyorlardı. Bunların nasıl İstanbullu olduğunu da anlamamıştı Meryem. Çünkü istasyonda ve vapurda gördüğü çoğunluktan biraz farklıydı bu otobüsün yolcuları. Erkekler köylüye benziyordu. Yaşlı kadınların başı bağlıydı ama serbest giyinmiş genç kızlar da vardı çok şükür. Cemal'in içindeki donuk kayıtsızlık onun Meryem kadar büyük heyecan duymasını engellese de bir yandan İstanbul'u gözlüyor, bir yandan da biraz kıskançlık ve iç burkuntusuyla ağabeyi Yakup'u düşünüyordu. Demek bu güzel şehirde yaşıyordu ha? Çoluğunu çocuğunu alıp İstanbul'a göç ettiğinden beri memlekete hiç dönmemesi bu yüzdendi işte. Memleketin adını bile unutmuştu. Sanki Yakup İstanbul'da oturan ulu bir padişah, kendileri ise adamdan sayılmayacak kullarıydı onun. Bu arada kendisi dağlarda ölümle pençeleşmiş, Günlerce süren soğuk yağmur altında kan işemişti ama ağabeyi burada sefa sürmüştü demek ki. Zaten babasına arada bir yazdığı mektuplarda ve Sıla'ya gelenlerle gönderdiği haberlerde alttan alta bir böbürlenme ve memlekettekileri aşağılama havası seziliyor. Artık onlardan çok üstün olduğu başka bir hayata ve başka bir çevreye geçtiği için övündüğü anlaşılıyordu. Bu da insanları hem meraka düşürüyor hem de Yakup'a karşı içten içe hasetle karışık bir hayranlık duymalarına yol açıyordu. Meryem'in yorgunluktan ve heyecandan bütün vücudu sızlamaya başlamıştı. Biraz önce bir vapura binerek kıta değiştirmiş ve Asya'dan Avrupa'ya geçmişti ama bu bilginin zavallı kızın bilincine yansıması mümkün değildi. Arada bir, birkaç gün öncesine kadar İstanbul'u kasabadan görünen tepenin arkasında sandığını düşünüp hafif bir utançla gülümsüyordu kendi kendine. Ne cahilmişim meğer, hiçbir şey bilmezmişim. Ama kimse kendisine bir şey öğretmemişti ki. Uğursuz bir kız olarak hayatın dışında tutulmuştu o. Kafası hurafelerle, hayallerle doldurulmuştu. Oysa şimdi çok şey biliyor gibi hissediyordu kendisini. Bindikleri otobüs tıklım tıklım araba dolu caddelerden geçerek, meydanlardan saparak ve birçok durakta durup kalkarak onları şehir dışındaki otoyollara çıkardı. İnenler olmuş ve yolcular azalmıştı. Meryem ile Cemal boşalan bir koltuğa oturdular. Yorgunluktan ve sallantıdan Meryem'in içi geçti, başı önüne düştü ve uyuklamaya başladı. Uyandığında son durağa gelmişlerdi, indiler. Biraz önce gördükleri İstanbul'a benzemeyen, daha karanlık ve derme çatma evlerle dolu bir mahalleye gelmişlerdi. Buradan bir otobüse daha bineceklerdi. Cemal inerken otobüs şoföründen bilgi aldı. Bu kez bindikleri mavi bir otobüstü ve onları alıp karanlık tarlalardan ve harap evlerden geçirerek ışıltılı şehirden iyice ötelere götürdü. Otobüs geçtiği her durakta Meryem'in umutlarını ve hayallerini biraz daha söndürüyor ve onu şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleyen mucize şehri unutturuyordu. Sanki Doğu Anadolu'ya geri dönüyorlardı. Sanki iki günlük yolu boşu boşuna yapmışlar ve kasabadan hiç kıpırdamamışlardı. Otobüs karanlıkta tarlaların ortasında bir yerde durdu. Şoför, "Senin gösterdiğin kağıtta Rahmanlı mevkii yazıyor," dedi. "Orası da bu durak işte." Çaresiz indiler. Mavi otobüs yağ yaka yaka yolda kaybolup gitti. Çıplak gecenin içinde yapayalnız kaldılar. Ortalık ekin, gübre ve yanmış odun kokuyordu. Cemal ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra bir dağ komandası olarak çevreye göz gezdirdi. Uzaktan gelen köpek ulumalarını ve tepenin üstünden görünen cılız ışıkları göstererek "Haydi," dedi, "oraya gidiyoruz." Çamurlu tarlalardan yürümeye başladılar. Meryem'in lastikleri yine yapışkan çamura batıyor ve bu da kasaba çarşısındaki yürüyüşünü hatırlatıyordu. "Hadi kızım, kutlu olsun. İstanbul'a gidiyorsun. Uğurlu kademli olsun. İstanbul büyük şehir. Buralara benzer mi hiç?" Ah, gelip de bir görselerdi şimdi. İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu, Yakup'un nerelerde oturduğunu. Memleketleri buranın yanında saray gibi kalırdı doğrusu. Nereye gittiklerini anlayamıyordu. Biraz yürüdükten sonra Cemal karanlıkta dikilen iki kişiyi fark etti. Askere benziyorlardı. Sanki dağdaki günlerine geri dönmüştü. Oradakine benzer bir tehlike kokusu alıyordu. Dağlardaki gibi geceden ve yalnızlıktan ürküyordu. Eğer bu adamlar sahiden askerse aniden önlerine çıkmak çok tehlikeli olabilirdi. Bu yüzden durdu ve bağırdı. "Hey tertip!" Hışırtılardan silahların üzerlerine doğrultulduğunu anladı. "Dur orada, kimsin?" "Ben de askerim," diye bağırdı. "Kıpırdama," dediler ve el fenerini yakıp onlara doğru yürümeye başladılar. Cemal olup bitene inanamıyordu. Yine Gabar dağlarındaki bir nöbet noktasındaydı işte. Şimdi parolayı soracaklar ve bilemezse ateş edeceklerdi. İki kişi yaklaştıkça onların jandarma olduğunu seçebiliyordu Cemal. Bu da polis bölgesi dışında olduklarının, yani İstanbul'da bulunmadıklarının bir göstergesiydi. Askerler tehdit edici bir tavırla tüfek namlularını ve feneri bu iki yabancının üstünden ayırmadan yanlarına yaklaştılar, kimlik sordular. Cemal asker jargonu kullanarak bir iki söz söylemek ve yakınlık kurmak istedi ama yüz vermediler. Bunun üzerine ağır hareketlerle terhis belgesini ve kimliğini çıkarıp verdi. Askerler dikkatle alıp incelediler. Demek komandosun dediler. İkisinden de kendilerinden kıdemli olan dağ komandosu Gazi'ye karşı sessiz bir saygı belirmişti. Ama yine de ortada garip bir durum vardı. Yanında başı bağlı bir kızla, ellerinde çantalar, o tarlanın ortasında akşam vakti ne arıyorlardı? Cemal onlara ağabeyi Yakup'un Rahmanlı denilen mahallede oturduğunu ve onun evini bulmaya çalıştıklarını anlattı. Tamam dediler, Rahmanlı şu tepenin üzerinde ama siz buraya çok ters bir günde geldiniz. O sabah mahallede bir jandarma operasyonu yapılmış ve Hizbullah'a ait bir mezar ev bulunmuş. Bu yüzden bütün mahalle kordon altındaymış. Onlar da karşılarında iki yabancı görünce, kim olsa kuşkulanır tabii. Cemal mezar ev tabirini hiç duymamıştı. Ne demek olduğunu anlamadı ama daha fazla soru da sormadı. Askerlerden biri onları Yakup'un evine kadar götürecekti. Çünkü kuşatma altındaki mahalleye girmek tehlikeliydi. Hem de göz gözü görmeyen bu karanlıkta. Haki asker üniformalarının kokusu, hışırtısı ve başlardaki bereler, ellerdeki silahlar Cemal'in içini özlemle doldurmuş ve kendisini ilk terhis olduğu zamanlardaki gibi çırılçıplak, işe yaramaz ve bomboş hissetmesine neden olmuştu. Asker arkadaşları çarpışmalar, karavanalar, silah çatmalar, pusular, ateşini gizleyerek sigara içmeler, enselerinden içeri süzülen yağmurlar bir anda geri geldi. Askerlere özlemle imrenerek baktı. Meryem kendilerine el feneriyle yol gösteren askerin ardından çamurlu tarlaya bata çıka yürürken bu işe çok şaşıyordu. Ne biçim İstanbul'du bu böyle? Acaba yanlış bir yere mi düşmüşlerdi? Nöbetçi noktalarını geçtiler, tepenin başına tırmandılar. Karşılarına büyükçe bir köy gibi bir yer çıktı. Ve Meryem ilk görüşte buranın köy bile denemeyecek kadar sefil ve harap bir yer olduğunu düşündü. Köy nöbet tutan jandarmalarla doluydu. Tek katlı evlerin hepsi derme çatmaydı. Sıvasız, kimi yerlerine tenekeler çakılmış, yanlarında kümesleri olan evlerdi bunlar. Pencerelerinden, çatılarından televizyon antenleri fırlamıştı. Evlerin arası tellerle, kablolarla doluydu. Gariptir ama her yer sokak lambalarıyla aydınlatılmıştı. Kirli köpekler koşuşup duruyorlardı. Köy meydanı gibi bir yer yoktu. Yürüdükleri açıklıkta balçık çamurdu. İstanbul değil burası, değil işte değil diye düşündü hınçla. Aldatıldığı için sinirleri bozulmuştu. Demek ki Allah yine bağışlamamıştı onu. Meryem kulunu sevmiyordu. Hatta onun çektiği azabı daha da keskin kılmak için mucizeler şehri İstanbul'u göstermiş, içini umut kıpırtılarıyla doldurmuş, yüreğini coşturmuş ve sonra bu karanlık, çamurlu ve pis yere atıvermişti. Yakup kapıyı açıp da yanlarındaki jandarmayla birlikte Cemal'i ve Meryem'i görünce dilini yutacak gibi oldu, suratı karardı. Çok ağır bir darbe yemiş gibi sarsıldı. Şaşkınlıktan bir süre konuşamadı. Neyse ki durumun garipliğini fark eden ve arkadan yetişip gelen karısı Nazik, uyanık davrandı da askerin, "Bunlar da kim?" Ev sahipleri gelenleri tanımıyorlar bile düşünüp kuşkulanmalarına engel oldu. Girdikleri yere ev denilemezdi. Daracık bir oda, köşede yığılı yataklar, tavanda yaylı bir somya asılı ve arasından geçen kablo çıplak bir ampulü yakıyor. Çocuklar yerlere serilmiş durumda. Köşede duran ve evin adama benzer tek eşyası olan televizyon ekranına kilitlenmişler. Gelen amcalarına dönüp bakmıyorlar bile. Televizyonda haber okuyan bir adam avaz avaz bağırıyor. Kısacası Meryem'in düşünebileceği en iğrenç yer. İçinde günlerce hapsedildiği izbe bile neredeyse buradan daha temizdi. Yakup kendine gelip iş şaşkınlığı atınca utançla karışık bir eziklik içine girdi. Yarım ağız biraz hal hatır sordu. Nazik'in ortalardan kaybolduğunu gören Meryem peşinden gitti ve mutfağa benzer bir bölmede tüp gazın üzerinde çorba kaynatmak üzere gayretlendiğini fark edince alışkanlıkla ona yardım etmeye ve ortadaki ekmeği kesmeye koyuldu. Renkli plastik kovalar, leğenler görünüyordu ortalıkta. Yer topraktı. Evde su olmadığı belliydi çünkü plastik bidonlarla su taşınmış ve bir kenara dizilmişti. Evvel eski sevdiği bir kişi olan Nazik, "Amma da büyümüşsün Meryem," dedi. "Gelinlik kız olmuşsun. Hangi rüzgar attı sizi buraya?" Meryem onun sorusunu başka bir soruyla karşıladı. "Burası İstanbul mu Nazik yenge?" diye sordu. "İstanbul bassın," dedi Nazik. "Olmaz olsun bu İstanbul. Herifin aklına uyup geldik, şimdi halimiz rezillik. İşte görüyorsun." Meryem tekrar, "İstanbul dedikleri yer burası mı?" diye sordu. "İstanbul'un dışı," dedi Nazik. "İstanbul dedikleri öyle büyük ki ucu bucağı yok. Nerede başlayıp nerede bittiğini kimseler bilemez. Buralara da gecekondu bölgesi diyorlar. Şehirde zenginler oturuyor. Biz de nerede orada oturacak para? Buraya başımızı zor soktuk." Sonra akrabaları, tanıdıkları, öleni kalanı, evlenenleri tek tek sormaya girişti. Belli ki içi sıla hasretiyle titriyordu ama bir kere İstanbullu olmakla övünmeye başlayan kocası kendine yedirip de süklüm püklüm geri dönmeyi göze alamıyordu. Evin içinde avaz avaz televizyon gürültüsü vardı. Cemal'in kasabada küçüklüklerini bildiği İsmet'le Zeliha ve İstanbul'da doğmuş olan küçük yeğeni gözlerini ekrandan ayırmıyorlar ve Cemal'in sorduğu sorulara bile amcalarına bakmadan cevap veriyorlardı. Bu yüz yüze gelmeden yapılan konuşmalardan Cemal, İsmet'le Zeliha'nın ilkokula gittiğini ama okula varmak için kar, fırtına, çamur demeden yarım saatten fazla yürümeleri gerektiğini anladı. Artık köy mü, kasaba mı, şehir mi ne demek gerekirse Rahmanlı'da ilkokul yoktu. Yakup başını önüne eğmiş, "Şimdi nereden çıktı bu?" der gibi kardeşi Cemal'i kaş altından süzüyor ve derin bir utanca batmış da dikkati başka yere çekmek istermiş gibi açıklamalar yapıyordu. "Bugün bizim burada bir evi bastılar da." Bu sırada küçük İsmet sevinçle bağırıp, "Bakın bizim mahalleyi gösteriyorlar," dedi. Ekranda çamurlu sokakları, derme çatma harap evleri, karmakarışık tellerin bir yumak halinde fışkırdığı elektrik direkleri, televizyon antenleri, oradan oraya koşuşturan kırma köpekleri ve televizyoncuların peşini bırakmayan, ekranda görünebilmek için başlarını eğerek resim içine girmeye çalışan, gülen arkadaşlarının başının arkasına iki kulak yapan perişan çocuklarıyla mahalleleri görüldü. İsmet ile Zeliha heyecan içinde kendilerini görmeyi bekliyorlardı. Spiker o gün Rahmanlı'daki operasyonda İslami terör örgütü Hizbullah'a ait bir mezar ev ele geçirildiğini tekrarlıyordu. Belediye ekipleri o sabah Rahmanlı'daki kaçak bir gecekonduyu yıkmaya gelmişlerdi. Gerçi hepsi kaçaktı bu binaların. Aklına esen ya da gecekondu mafyasıyla anlaşan istediği yere ev kuruveriyordu ama bunlardan bazıları nedense göze batar ve sanki herkes yasalara çok saygılıymış gibi yıkım emri çıkardı. Cemal daha sonra 14 milyon nüfuslu İstanbul'daki yapıların %75'inin kaçak olduğunu öğrenecekti. Belediye ekipleri böyle binaları yıkmaya geldiği zamanki alışıldık görüntü, ev sahiplerinin ekiplere karşı koymaları, kadınların tiz çığlıklar atarak ellerine geçirdikleri tencere, tava, havan eli ve sopalarla yıkım ekiplerinin üstüne saldırmaları ve en sonunda çaresiz kalan babanın küçük çocuğunu alıp dama çıkarak üstüne benzin dökmesi ve elinde hazır tuttuğu bir çakmakla yıkım ekipleri bir adım daha attıkları takdirde çocuğu yakacağı gözdağını savunmasıydı. Ellerindeki vırt zırt ses çıkaran telsizleriyle belediyeciler dil döküp çocuğunu yakmak isteyen babayı bu korkunç eylemden vazgeçirmeye çalışır. Bu sırada çekim yapmakta olan televizyon kameramanları da çocuk yanarsa bir kareyi bile kaçırmama telaşı içinde nefes bile alamazlardı. Ama belediyecilerin o gün yıkmak için geldikleri evde bir tuhaflık vardı. Sabahın köründe kendilerine kapıyı açan şalvarlı ve sakallı adama gecekondunun yıkılacağı tebliğ edilince adam hiç şaşırmamış ve "Peki, yalnız içeride uyuyanlar var. Yarım saat müsaade edin, toparlanıp terk edelim." deyivermişti. Bu cevap üzerine iyice afallayan belediyecinin ezberi şaşmış ve amirlerine telefon ederek bu evde bir gariplik olduğunu anlatmış. İş oradan emniyete ve İstanbul dışı olduğu için jandarmaya intikal etmişti. Zaten her yıkım olaylı olduğu için hazır bekleyen jandarmalara bir telsiz emri gitmiş ve içerideki tuhaf kişilerin kimliklerinin denetlenmesi, evin aranması ve kuşkulu bir durum görüldüğünde müdahale edilmesi talimatı verilmişti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde o güne kadar kaçak evi yıkılacak olan bir kişinin "Buyurun yıkın" dediği ne görülmüş ne işitilmişti. Bu yüzden ev sahipleri ya meczup ya da karanlık işler çeviren kişiler olmalıydılar. Emir üzerine iki jandarma başlarındaki çavuşla eve gidip kapıyı tekrar çalmış ve içeridekilerin kimliklerini görmek istediklerini söylemişlerdi. İçeriden bir süre hiç ses gelmemişti. Durumdan iyice kuşkulanan jandarma çavuşu üçe kadar sayacağını ve eğer açmazsa kapıyı kıracaklarını söylüyordu. Ki içeriden açılan ateşle yaralanmış ve bunun üzerine herkes bir tarafa kaçışmış ve jandarmalar mevzi alarak ateş etmeye başlamışlardı. Evden açılan ateşle birlikte tuhaf çığlıklar yükseliyor, birileri "Allahu Ekber" diye bağırıyor, içlerinde kadın sesi de olan bir grup insan "Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber" diye tekbir getiriyorlardı. Takviye kuvvetleri gelmiş ve bir saatlik çatışma sonunda evden üç erkek ile yaralı bir kadın çıkarılmıştı. Bu arada jandarmadan da yaralananlar olmuştu. Daha sonra evde oturanların Hizbullah örgütüne mensup olduğu anlaşılmış ve bu örgütün daha önce yaptığı kanlı eylemler ve mezar evler göz önünde tutularak evin zemini kazılmaya başlanmıştı. Gerçekten de evin toprak zemininde yapılan kazılarda örgütün hep yaptığı gibi domuz bağı denilen teknikle bağlanarak dertop edilmiş ve üst üste gömülmüş durumda 3 cesede rastlanmıştı ki biri orta yaşlı bir kadındı bunların. Hizbullah mensupları Türkiye'nin her bölgesinde böyle evler tutuyor, bir süre göze çarpmadan yaşıyor ve örgütün kaçırdığı bazı kişileri dolap, sandık gibi bazı ev eşyaları içinde o evlere götürüyor, orada video kamerası önünde sorguluyor ve yine filme alarak telle boğuyordu. Daha sonra bu cesetler domuz bağı dedikleri bir teknikle en az yer tutacak duruma indirgeniyor ve evin tavanında açılan küçük kuyulara üst üste gömülüyordu. Gazeteler Hizbullah örgütünün PKK'ya karşı İslami bir Kürt alternatifi olması için örgütlendiğini ve ilk yıllarda devlet tarafından himaye görerek savaştığını yazıyorlardı. Ama örgüt sonradan kontrolden çıkmış ya da devlet artık bunlara ihtiyaç duymamaya başlamıştı ki böyle sık sık baskınlar oluyor ve Hizbullah üyeleri öldürülüyordu. Bu arada Zeliha televizyonda kendisini görerek kuşlar gibi çırpınmaya başladı. Gerçi kumral ve kirli saçları ekranın kenarından şöyle bir görünüp geçmişti ama İsmet onun kadar da talihli değildi. Oysa mahalle arkadaşları ekranlara heyecanla olayların nasıl geliştiğini anlatıyorlardı. Yakup, "Asker olmasan sizi bırakmazlardı içeri" dedi. "Mahalle abluka altında, biz bile zor giriyoruz." Halinden "keşke giremeseydiniz" der gibi bir hava seziliyordu. O gece kadınlar ve çocuklar bir odada, iki kardeş ise öteki odada yattı. Köşelere yığılmış katlı duran yataklar yere serildi, yorganlar çıkarıldı ve zaten ölüm derecesinde yorgun olan Meryem, nazik yengesinin ve üç yeğeninin yanında derin bir uykuya dalıverdi. Öteki odada ise Cemal ile Yakup sigara içiyor ve alçak sesle konuşuyorlardı. Yakup biraz kaldıkları mahalleden söz etti. "Burada" dedi, "İstanbul'a en son gelenler oturuyor. Sivaslılar, Vanlılar, Malatyalılar, Diyarbakırlılar, Bayburtlular bir arada." Sonra nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. "İşte gördün halimizi değil mi" dedi. "Rezilliğimizi gördün, neler çektiğimizi gördün." "Abi" dedi Cemal, "niye çekiyorsun buraları? Memlekette rahatın iyiydi. Hiç olmazsa evin, barkın, tarlan, işin gücün vardı. Çocukların bu kadar sıkıntı çekmiyordu. Niye geldin buralara?" "Bir umut işte. İstanbul'un taşı toprağı altınmış ya. Biz de biraz nasiplenelim diye geldik. Ama burası bildiğin gibi değil. Bir kere İstanbullular bizi insandan saymıyorlar. Her yerde hakaret görüyoruz." 5. kaset, 2. yüzün sonu.